Mısra-i Berceste. Orta ikiden ayrılan çocuklar için şiirler. Ece Ayhan. Sivil ölümden konuşuyoruz. Dağılan neftilikler. Arkadaşlar, Makedonyalı kalın usta marangozlar. Kapaklanır bir adam daha kaçıncı aktığımızı görünce. Ters çevrilmiş kente karşı işte onun denizlerini. Delikanlı, kostaklarımızı çıkarmış ve ırmaktır. Erkek ölümden konuşuyoruz, yeni ormanlardan. Dahi dikeni seven gülüne katlanır bir kadından. Haramiler ki 40'ın üstünde artık sayıları. Bir küçük tabut tabakada gezdirirler ölüleri. Fakfon. Burunlarına çekmek üzere ince çağrışımlıdır. Ey orta ikiden ölerek ayrılan çocuklar. Aslında başlayan. Askerler tabiatta hala tramvaydan sirkecide mi inerler? Süsüne kaçılmamış bir cenaze törenine gitmek için.
Mısra-i Berceste'deki birlikteliğimiz başladı. Nilgün Yıldırım, Mehmet Kasar ve ben İpek Önder hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bu hafta konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikte İkinci Yeni Hareketi'nin önde gelen temsilcilerinden Ece Ayhan'ın Yurt Savul başlıklı şiirini konuşacağız. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk.
Hocam. Şiirin adı olan Yurt Savul'la başlayalım. Yurt Savul'la ilk karşılaşmamız Ece Ayhan'dan önce İrfani şiir geleneğinin öncesi Yunus Emre'nin beytiyle başlar. Kul padişahsız olmaz, padişah kulsuz değil. Padişahı kim bileydi, kul etmese Yurt Savul. Burada geçen Yurt Savul'un anlamıyla başlayalım
evet,
isterseniz.
Bu şiirin adı doğrudan buradan geliyor. Yani Yunus Emre'den alınma. Yurt Savul da bildiğiniz gibi kenara çekilin anlamına geliyor. O yıllarda padişah veya diyelim ki o ilin valisi veya bir bey gelirken önden 3-5 kişi gidermiş ve yolu açmak için Yurt Savul, Yurt Savul dermiş. Yani arkadan padişah geliyor, bey geliyor veya kenara çekilin anlamında. Tabii bu ifadenin şiir bağlamında yeni bir anlam kazandığını da söylememiz lazım. Şair özelinde Yurt Savul ifadesi bir iddianın karşılığı olsa gerek diye düşünüyorum ben. İddialı bir başlangıç yapan, şiire iddialı bir başlangıç yapan şairlerden birisi Ece Ayhan. Yurt Savul'a benzeyen Ece Ayhan jargonuna ait olmuş başka ifadeler de var. Yurt Savul şiiri ise Ece Ayhan'ın Meçhul Öğrenci Anıtı'yla birlikte politik şiirlerinden birisidir. Fakat Ece Ayhan politik bir şair değildir. İkinci Yeni'nin modern şiirimizin en usta şairlerinden birisidir. Politik demişken şöyle bir parantez açalım isterseniz. Mesela Ece Ayhan'ın şiiri aşağı yukarı baştan sona toplum eleştirisiyle, hatta toplumu yönlendiren, çekip çeviren değerlerin eleştirisiyle doludur. Tarih eleştirisiyle doludur. Genel anlamda tarih eleştirisi olduğu gibi yakın tarih eleştirisi de vardır. Yani aşağı yukarı Ece Ayhan şiiri baştan sona bizim toplumcu gerçekçilik dediğimizde aklımıza gelen içerik, konular nelerse bunlarla bağ kurmamıza izin verebilecek bir yapısı vardır. Fakat biz Ece Ayhan şiiriyle toplumcu gerçekçiliğin hiç bağını kurmayız. Yani Ece Ayhan denildiği vakit aklımıza ikinci yeni gelir, toplumcu gerçekçilik gelmez. Oysa toplumcu gerçekçiliğin gelmemesi için bir neden yoktur diyebilirim. O zaman şöyle bir soru soralım. Yani neden toplumcu gerçekçilik denildiğinde Ece Ayhan bağı kurmuyoruz? Çünkü Ece Ayhan iyi bir şairdir, sağlam bir şairdir. O zaman toplumcu gerçekçilik başlığı altında değerlendirilen şairler kötü şair mi? Birkaç şair hariç böyledir. Çünkü toplumcu gerçekçi şiir son derece sınırlı konular, sınırlı bir kelime dağarcığıyla, retorik, hitabet, hamaset diyebileceğimiz bir üslupta veya tarzda tek düze bir seviyede klişeleşmiş bir şiiri üreten bir şiir türüdür. Ama Ece Ayhan dediğimizde modern şiirimizin büyük şairlerinden, büyük ustalarından biriyle karşı karşıyayız demektir. Bu da bize modern şiirin tırnak içinde tuzu kuru bir şiir olmadığını, toplum ve sorunlarıyla, insan ve sorunlarıyla ciddi ciddi ilgilendiğini gösteriyor. Bunun somut kanıtlarından birisi aslında Ece Ayhan şiiri. Evet. Fakat çok özür dilerim. Ben ne zaman Ece Ayhan'dan bahsedilse veya Ece Ayhan şiirinden bahsedilse sanatın ve şiirin bir sığınak olduğunu düşünürüm. Sanat, özellikle de şiir, şair için veya sanatçı için bir sığınaktır. Cemal Süreyya'yı, Sezai Karakoç'u, İsmet Özel'i, Cahit Zarifoğlu'nu andığımızda da şiir bir sığınaktır. Fakat Ece Ayhan şiirinden söz açıldığında öncelikli olarak benim aklıma şiirin bir sığınak olduğu hususu gelir. Neye karşı sığınak? Hayata karşı, topluma karşı, hatta insanın kendine karşı, hatta en yakınlarına karşı bir sığınak olduğunu düşünürüm. Bu sığınak şaire neyi sağlar? Öncelikli olarak adı üstünde korunmayı sağlar. Fakat aynı zamanda kendi dünyasını kurma imkanı verir şiir. Kendi dünyasını kurma, özel dünyasını oluşturmaya koşut olarak da kendini doğru bir şekilde ifade etme diyebileceğimiz bir husus devreye girer. Neden sığınağa kaçma ihtiyacı hisseder şair? Bu nedenin cevabı da onun toplumla, toplumsalla ilişki kurması anlamına gelir. Ece Ayhan şiirinde kendini anormal derecede saklayan bir özne vardır. Biz Cemal Süreyya'nın, Sezai Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun, İsmet Özel'in şiirlerini okuduğumuzda çok somut bir kişilik tespiti yapabiliriz. İşte bu şiirde şu karakter konuşuyor veya şiirin genelini ele aldığımızda bir tipleme yapabiliriz. Ortaya bir insan tipi koyabiliriz. Ece Ayhan'da ise bu tip olabildiğince belirsizleştirilmiştir. Arka plana çekilmiştir. Korka korka konuşmaz ama kendini saklayarak konuşur. Kendini saklayarak bir insan ne kadar mükemmel bir konuşma yapabilirse Ece Ayhan'ın şiirindeki kişilik de o kadar mükemmel bir konuşma yapabilir. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni işte o bize sığınak olgusunu hatırlatan birçok husus diyebilirim.
Onun izlerini gördüğümüz en güzel şiirlerinden birisi de herhalde Yoğurt Savulu, evet, olsa gerek değerli, evet, hocam. Şimdi yeniden şiirin adına geçelim mi sizinle?
Tabii.
Eskiden padişahların geçişi sırasında sizin de söylediğiniz gibi halka söylenen, çekilin, açılın, yol vermek, uzaklaşın gibi anlamlara gelen, evet, bir sözcük. Şair de zaten Yunus Emre'nin bir dizesinden aldığını açıkça ifade etmiş Ece Ayhan. Evet. Bu şiirin başlığının çağrıştırdığı anlamlar sizce nedir?
Ben şair olarak meseleye yaklaşıyorum. Şair olarak meseleye yaklaşıyorum derken Ece Ayhan'ı kastediyorum. Yani bir şair niçin Yoğurt Savul der? Ben en iyi şiiri yazacağım, önümden çekilin. Ben zirveye oynuyorum, yukarılara oynuyorum, böyle anlıyorum. Ece Ayhan da bu iddianın hakkını vermiş şairlerden birisidir gerçekten. İlk kitabıyla şiire etkili bir giriş yapmıştır. Ben geliyorum, çekilin diyorsa bir şair ortaya bir iddia koyuyor.
Manifesto görevini yapmıştır.
Yani iddia koyuyor. İddiasının içini doldurup dolduramadığına bakarız biz. Ece Ayhan da yazdığı şiirle iddiasının içini gerçekten doldurmuştur. Örneğin şiir tarzını esas alarak boş kitabı yoktur diyebiliriz Ece Ayhan için. Yani birinci kitabı, ikinci kitabı, üçüncü kitabı, her kitabı sıkı işçilik, çalışma içeren gerçekten de dolu kitaplardır.
Efendim, Ece Ayhan'ın edebi kavrayışını, poetik çizgisini ve yaklaşımlarını daha somut bir şekilde ortaya koyabilmek için sanırım ikinci yeni hareketinden de kısa da olsa söz etmemiz gerekiyor. Ece Ayhan'ın şiir serüveninde ikinci yeninin yeri ve önemi hususunda neler söylemek istersiniz? Şiir tarihimize katkıları üzerine de görüşlerinizi almak isteriz.
Şöyle İpek Hanım, biz Ece Ayhan dediğimizde otomatik olarak ikinci yeni bağı kuruyoruz zaten. Ben ikinci yeninin merkez şairleri olarak beş şairi her fırsat hatta dile getiririm. Öncü ve kurucu olarak Sezai Karakoç, öncülük ve kuruculukta Sezai Karakoç'a en yakın şair Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar ve Ece Ayhan. Beş şair. Hem modern şiirimizin en büyük şairlerindendir bu beş şair, hem de somut olarak ikinci yeni çerçevesi çizdiğimizde somut olarak bu şiiri, yani modern şiirimizi kuran, ortaya koyan şairlerdir. Fakat ben Ece Ayhan bahsinde Ece Ayhan'ın aslında ikinci yeniye karşı çıkmak istediğini düşünürüm. İkinci yeni şiiri dışında bir şiir kurmaya çalıştığını düşünürüm. Çünkü Ece Ayhan'ın grameri, yani bir mısrayı kurma tarzı, ikinci yeninin önerdiği bir tarz değildir. Sezai Karakoç'ta da, Cemal Süreya'da da Ece Ayhan'ın mısra yapısı yoktur. Bizim bildiğimiz anlamda bir konuşma değildir Ece Ayhan'ın dili, mısra yapısı. İşin bir bu yönünden dolayı aslında Ece Ayhan'ın ikinci yeni karşıtı bir şiir yazmak istediğini düşünürüm. Bir de İlk kitabını yayınladığı sıralarda, ilk kitabını da 58 veya 59'da çıkardı Ece Ayhan. 58-59 yılı da ikinci yeninin neredeyse bittiği yıllardır. Çünkü 50'li yılların başlarında Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile patlayan yeni şiir, 50'lerin sonlarına doğru bütün özellikleriyle somutlaşmış ortamda, şiir ortamında, hatta edebiyatımızda yer almış demektir. Bu yıllarda Ece Ayhan ilk kitabından sonra hem bu kitap hakkında yazılan yazılarda hem kendisinin konuşmalarında, yazılarında ikinci yeni akımına karşı çıkmıştır. Ama 60'lardan sonra ikinci yeninin en sıkı savunucularından birisi Ece Ayhan'dır. Ece Ayhan ne kadar ikinci yeniye karşı çıkmak istediyse o oranda ikinci yeni olmuştur diyebiliriz.
Kendisini sıkı şiir ve sivil şiir olarak da nitelendiriyor.
Yani Ece Ayhan'ın ikinci yeni tanımlaması, isimlendirmesine örnek olarak verebiliriz ifade buyurduğunuz hususları, sıkı şiir ve sivil şiir. Ama bu sivil ve sıkı kelimelerinde sadece teknik çalışma, teknik anlamda çok sıkı bir şiir örme anlamı yoktur. Aynı zamanda sivil hayat diyebileceğimiz gerçek toplumsal yaşantı, oradan doğan bir şiir kastı da vardır. Çünkü ikinci yeniye gelinceye kadar şiir belirli bir ölçüde aynı zamanda resmi ifade diyebileceğimiz bir ifadedir. Örneğin hece şiirini düşünelim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında adeta bir devlet projesidir. Heceyi yıkan garip Orhan Veli, Oktay Rıfat Melih Cevdet üçlüsünün garip akımını düşünelim. O da bir tür destek almıştır. Ama ikinci yeni bütünüyle tırnak içinde halk çocukları diyebileceğimiz, sokaktan gelen, oradaki yaşantıdan gelen çocukların şiiridir. Hatta Ece Ayhan vurgulamıştır bu hususu yine. Yatılı öğrencilerin hareketidir ikinci yeni tanımlamasını yapmıştır. Çünkü hem Sezai Karakoç hem Cemal Süreya üniversite yıllarında da lise yıllarında da yatılı okumuşlardır. Bunu Ece Ayhan'ın vurgulaması da bu sıkı şiir, sivil şiirle irtibatlandırdığımız zaman manidardır. Çünkü bu yatılı kalan çocukların hareketidir ikinci yeni vurgusunu Sezai Karakoç yapmıyor. Cemal Süreya yapmıyor. Cansever ve Turgut Uyar da yapmıyor. Ece Ayhan yapıyor. Yani buralarda yaralı şair. Çünkü insan nereden yaralıysa oradan konuşur. Yani o başta söylediğimiz sığınak bahsinin en temel nedenlerinden birisi de budur. Çünkü siz içinde yaşadığınız toplumla, etrafınızdaki arkadaş dairesiyle tam olarak anlaşamıyorsunuzdur. Size ters gelen, yanlış gelen bir şeyler vardır. Ve kendinizi onlara tam olarak ifade edemiyorsunuzdur. Ve işte şiir size her anlamda bu imkanı veriyor. Hem kendinizi doğrudan ve doğru bir biçimde ifade edebilme imkanı veriyor. Hem de o yaralandığınız hususları da göz önüne alarak size bir emniyet alanı sunuyor. Özel bir dünya, özel bir hayat kurmanızı ve bununla kendinizi ifade etmenizi dışarıya topluma göstermenizi sağlıyor. Ece Ayhan da bu sıkı şiir, sivil şiir vurgularıyla ve daha sonradan bunları açımlamak istercesine adeta yatılı kalan öğrencilerin hareketi anlamındaki açıklamasıyla bu resmilik boyutuna biraz karşı çıkıyor diyebiliriz.
Değerli hocam, dilerseniz söyleşimize bir şiir arasıyla
tabii
devam edelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Yok Savu, Ece Ayhan. Atlasları getirin, tarih atlaslarını. En geniş zamanlı bir şiir yazacağız. Harbi karşılık verecek ama herkes. Göğünde kuş uçurtmayan şu üç soruya. 1. Yeryüzünde nasıl dağılmıştır tarihi düzünden okumaya ayaklanan çocuklar? 2. Daha yavuz bir belge var mıdır ha? Gerçeği ararken parçalanmayı göze almış yüzlerden. 3. Boğaz içi bir İstanbul ırmağıdır. Nice akar Huruç Ales Sultanlar'da bayraksız davulsuz. Nerede kalmıştık? Tarihe ağarken 3 ağır yıldız sürünerek geçiyor. Bir hükümet kuşu kanatları yoluk. Çocuklar ile bile muhbirler ve bütün ahali hep birlikte 3 kez bağırarak yazınız. Kurşun kalemle de olabilir. Yort Savul.
Şiirde anlam sorunu edebiyat tarihimizde özellikle ikinci yeni şiiri ve sonrasında sıkça tartışılan şiir gündeminin ön sıralarındaki konulardan biri. Evet. Bu bağlamda kapalı olarak nitelendirilen ikinci yeni şairleri arasında belki şiirleri en kapalı bulunan da Ece Ayhan. Şiirlerindeki gönderimlerin görece kapalı olmasının sebebi nedir? Soyut düşünebilme yeteneği olabilir mi?
Yani soyut düşünebilme yeteneği bütün sanat için gerekli ve geçerli bir ilke. Ama kapalı şiir, ikinci yeni içinde en kapalı şair veya şiir. Evet, gerçekten de Ece Ayhan. Biz Sezai Karakoç'u, Cemal Süreya'yı veya Turgut Uyar'ı, Edip Cansever'i okuduğumuzda anlasak da anlamasak da anlarız. Ama Ece Ayhan'ı okuduğumuzda adeta karşımıza çok değişik bir şekilde ifade edilmiş bir matematik formülü gibi veya bilmediğimiz bir dilin alfabesi gibi bir durumla karşılaşırız. Biz kapalı çarşı deriz, Ece Ayhan çapalı karşı diyor. Mesela siz görmüyor, kör diyorsunuz. Ece Ayhan işte bakışsız bir kedi kara diyor. Kara kedi bile demiyor. Böyle bir ters çeviriyor her şeyi. Neden? Çünkü dilin iletişim gücüyle oynuyor Ece Ayhan. Yani dilin iletişim gücünü düşürmeye, zayıflatmaya çalışıyor bile değil. Bunu doğrudan doğruya bozmaya çalışıyor. Daha kapalı, daha çetrefil, anlaşılmaz hale getirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü belirsizleştirmek istediği, somut köşeli özellikleriyle gündeme gelmesini istemediği bir şeyden söz ediyor. Bir özne, bir kişilik. Bu kişilik eleştirmek istiyor ama diyelim ki marjinal bir kişilik, bu marjinalliği adeta törpülüyor. Veya şöyle de yaklaşabiliriz meseleye. Ece Ayhan'ın şiirindeki kişilik veya şiirde konuşan özne, içinde bulunduğu marjinal durumu kabul edebilecek, buna karşı çıkmayacak bir dünya tasarlıyor ve bu dünyada bu dünyayı kabul etmeyen diğer dünyayı eleştiriyor. Bundan dolayı dil bizim böyle normal akışkan dilimiz olmaktan çıkıyor. O dünyaya özgü olarak yeniden kurgulanıyor veya inşa ediliyor adeta. Kapalılığın temel sebebi bu. Tabii bununla birlikte modern şiirin şöyle bir özelliği daha var. Biz klasik şiir dediğimiz şiiri hepimizin bildiği klişe cümle düzeni, kelimeler, kavramlar, sistemler, hatta bunlarla özdeşleyebiliyoruz. Ama modern şiir, yani yepyeni bir dil, böyle bir boyutu da var meselenin. Ece Ayhan'a özgü o ikinci açılımdan önce böyle bir boyutu da var. Bu dile yabancı olmak otomatik olarak bu iletişimi, anlaşmayı zorlaştırıyor.
Herhalde o yüzden de kapalı ve zor anlaşıldığı için de şiirleri en çok eleştirilen şairlerden biri olsa evet. Gerek Ece Ayhan. Dizelerinin anlaşılmasını istiyorsa neden böyle kapalı ve kendini kolay ele vermeyen bir dil kullanmış olabilir?
Şöyle, bence hiçbir şair ben biraz zor anlaşılayım, hatta anlaşılmayayım
bu gerekçelerle yazmaz
diye şiir yazmaz. O şair en anlaşılır biçimde yazdığını düşünüyordur muhakkak. Ama Ece Ayhan'ın dili, mısra yapısı, biraz önce söylediğimiz gerekçelerle daha değişik bir aşamaya taşınıyor. Buna da o şairin üslubu olarak bakmak gerekiyor. Ama şimdi biz mesela Ece Ayhan gibi yazmaya kalksak, bence ortaya sevimsiz, başarısız bir şiir çıkar.
Belki de taklitten öteye geçemez.
Yani taklit olur sadece. Fakat Ece Ayhan hani biraz da ilk olmanın avantajını kullanıyor. Ece Ayhan'dan önce bizim şiirimizde Ece Ayhan'ın mısra yapısıyla, işte kapalı çarşıya çapalı karşı diyerek konuşan bir tarz, bir üslup yok. Bunu adeta icat ediyor, keşfediyor Ece Ayhan ve bunun avantajıyla elde ettiği o dikkat çekicilik üzerinden yürüyor. Şimdi biz de aynı şeyi yapsak, ortada Ece Ayhan varken buna hiç gerek yok kardeşim cevabıyla karşılaşırız.
Evet, şimdi gelelim bir başka konuya. Gelenek ve gelenekselliğe bakışı konusunda evet. Ne düşünüyorsunuz?
Yani gelenek konusunda ikinci yeni şairleri, Ece Ayhan da dahil olmak üzere, aşağı yukarı hemfikir, hepsi yeni bir şey yaptıklarının bilincinde. Hatta Ece Ayhan'ın ikinci yeniyi tanımlarken şöyle bir ifadesi var. Bizler adeta yeni keşfedilmiş bir adaya çıkan ilk kişiler gibiydik diyor. Yine ikinci yeniyi tanımlarken şöyle bir cümlesi var. Bize kadar alfabe sağdan sola yazılıyordu. Bizle birlikte soldan sağa yazılmaya başlandı gibi bir ifadesi var. Fakat ikinci yeni içerisinde Sezai Karakoç'un bu gelenek ve yenilik meselelerine yaklaşımı daha değerli topludur. Karakoç bütünüyle yenilikten yanadır ama yaptığın yenilik bir önceki şiire seni bağlamalı aynı zamanda diyen bir yaklaşım sahibidir Karakoç. Ece Ayhan da şiir hayatının sonlarına doğru Karakoç'un İlk başlarda telaffuz ettiği bu cümleye, düşünceye yaklaşmış ve şöyle demiştir. Diyalektik bir bağ kurmaktan söz ediyor Ece Ayhan. Tez, antitez, sentez değil ama bir şekilde önceki şiire bağlanmanın, bu bağı kurmanın zorunluluğundan söz ediyor. Ve ikinci yeni şiirinin ve şairlerinin bu gelenek bağını bir şekilde kurduklarını söylüyor.
Evet, Değerli hocam, Yoğurt Savul özelinde tarih motiflerini de konuşalım sizinle. Ece Ayhan'ın eserlerinde tarih dekoratif bir biçimde mi yoksa işlevsel yönüyle mi şiire sızmıştır?
Şimdi Ece Ayhan'ın bütün şiirini baştan sona okuduğumuzda tarih diye bir başlıklandırma yapsak bunun altını doldurabileceğimiz böyle birçok kavram, hatta tarihi olay ile karşılaşırız. Adeta özel bir ilgi alanıdır tarih.
Nereden kaynaklanıyordur sizce?
Ece Ayhan için. Ben bunun Ece Ayhan'ın yaptığı işlerle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ece Ayhan ansiklopedi maddesi yazarı veya ansiklopedi maddelerinin tasih işlerinde çalışıyor bir dönem. Bunu yoğun olarak yapıyor. Bence orada çok değişik bilgi başlıklarıyla karşılaşıyor ve bunları bence malzeme olarak kullanıyor ve şiirine taşıyor. Yani şöyle, biz Edip Cansever'e, Turgut Uyar'a, Karakoç'a, Cemal Süreya'ya baktığımızda sokakta dolaşan, bu toplumun içinde yaşayan, hissettiği veya karşılaştığı sorunlar üzerinden şiire başlayan, işte kendini tanımaya çalışan, etrafında akan hayatı tanımaya çalışan ve o akış içerisinde mesela diyelim tarih ilgisi kuran, çeşitli konularla şiirini o konuyu bağlayan bir yaklaşıma şahit oluyoruz. Fakat Ece Ayhan da adeta mesela bu Yoğurt Savul ifadesi gibi veya işte diyelim Darül Bedai'de bir tiyatro sanatçısı, hiç kimsenin bilmediği bir isim, onu alıp gelip buraya koyma gibi, şiirine koyma gibi adeta direkt o noktadan hareketle şiire başlayan bir yaklaşım var. Ben bu dekoratif öge veya işte bizatihi şiirin kalkış noktası gibi birbirinden bağımsız kanallar söz konusu olduğunda ben hepsinin aynı anda Ece Ayhan şiirinde işlediğini düşünüyorum. Yani biz Ece Ayhan'ın tarih eleştirisine işte dekoratif diyerek indirgemeci bir yaklaşım sergileyemeyiz. Ama şiirde özellikle siz bir yöntemi, bulduğunuz bir yöntemi, işe yaradığını da gördüğünüz bir yöntemi çok fazla kullanırsanız artık o yöntem yöntem olmaktan çıkar. Yani öyle bir iş olmalı ki hatta birkaç kez kullandıktan sonra bir daha hiç dönmemelisiniz ona. Ama onu siz sürekli kullanmaya başladınız mı? Mesela işte dekoratif bir unsur demeye başlar okuyucu ve bunda da haklı olur. Ama bütünüyle buna bağlanabilecek kadar da değildir mesele.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özbahçe katkılarınız için. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteydik. Bu haftalıkta bizden bu kadar diyoruz. Mısra-i Berces'te de Türkçenin şiirsel olanaklarını genişleten ve modern şiirimize farklı açılımlar kazandıran Ece Ayhan'ın Yoğurt Savul şiiri üzerine konuştuk. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Mısra-i Berces'te.